أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مريم سورة 85. آيت يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ بِرْدَى Kur'an-ı Kerim'i bize Allah'ın kitabı olarak tanıyıp tanıtanlar, onun kendisini tarif eden özelliklerinden birini de metani olarak arz ediyorlar. Yani ikili bir anlatım. Bakarsanız yollar, ama cennete doğru giden yollar tarif edilir. Bir de bakarsınız, bu sefer yollar cehenneme giden yollardır. Bir müttakilerden söz eder Allah, bir mücrimlerden söz eder. Ya da takvayı, ihlası, salih ameli, kulluğu anlatan ayetlerden sonra isyanı ya da küfrü, şirki anlatan ayetler vardır arkasında. Böyle bir ikili anlatım burada da karşımıza çıkıyor. Bir gün gelecek, kıyamet günü, yeniden diriliş günü, kalk denilince herkes Allah'ın huzurunda hazır, kıyam li Rabbil alemin gerçekleşecekti ya, işte o gün Allah-u Teala insanları bir araya toplayacak. O toplanma yerine mahşer denildiğini biliyorsunuz. Toplanma yeri. Haşir, Kur'an'da bir surenin de adı. 59. sure bilirsiniz ya. İşte o surede de bir başka sürgünden söz edildiği için bu an verilmiş. Yani dünyada iki, kıyamette de iki haşir olacak denilir ondan dolayı. Hem Beni Nadir Yahudileri hem Hayber Yahudileri sürülmüş. Yani haşredilmiş, hem kıyametten önce bir ateş insanları önüne katıp sürüp gidecekmiş, hem de yeniden dirilince insanlar hepsi bir araya toplanacaklar. İşte orası mahşer denilen yer olacaktır. Oraya bütün insanlar toplandığı halde, burada Allah-u Teala oradan insanların tekrar sevk edildiğinden söz eder. Yevme nahşurul müttakîn, müttakileri biz haşrederiz, sanki sevk ederiz. Sürmek tabiri eğer yakışmayacaksa dilime almasam diye çekindiğimi anladınız herhalde. Allah onları sürüp cennete doğru gönderir, yani sevk eder. İler Rahman, Allah'a doğru, Rahman olan Allah'ın huzuruna doğru gelirler. Vefden, hem de elçiler olarak, gruplar, heyetler olarak. Denilir ki elçiler mutlaka at üzerinde ya da binek üzerinde gelmeli değil mi? Cenab-ı Peygamber bunu bize şöyle anlatır. Evet, kanatlı beyaz develer üzerinde hem de alabildiğine süratli Rahman'ın huzuruna doğru gelecekler müttakiler. Cennet, cennet önü, mahşer alanı, kanatlı beyaz develer, Rahman olan Allah'ın huzurunda toplanma ve müttakiler. Ne anladınız? Eğer sen, bu beni dinleyen sen olarak Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, bir de En'am, Araf'la birlikte hadi Enfal ve Tevbe de olsun, ben bunları biliyorum sadece Kur'an'dan diyorsan, yani üçte birlik bir bölüm saydım, senin bu konularda bilgilenmen Kur'an'ın üçte biri kadardır. Elbette yarısı kadar bilgilenene göre daha çok bildin. Ya da daha az bilen, hani yaygın bir tabirle üç kulfü bir elan bilene göre sen çok daha iyi biliyorsun demektir. Çünkü müttaki, takva sahibi demektir. Cennet yolunda ilerleyen kişi anlamına gelir. Ya da kişiye cehennem kazandıran amellerden sakınan, onların korumasını ancak Allah'a imanıyla yapabileceğini bilen cennete nasıl, cehennemden kurtulmaya nasıl imkan bulacağını Allah'ın kitabına soran, peygambere danışan, ondan örnek alıp, mesaj alıp ona göre hareket eden insanlar müttakidir. Böyle yaşayıp yeniden diriliş gününde Rahman olan Allah'ın huzuruna gidecek olanları Allah hem de vefda kabul edecektir. Elçiler ya da heyetler halinde. Hani değerli heyetler, öyle gelir ya, insanlar onlara değer verecekler ya, değerli birinden geliyor ya, Allah onlara değer verdiğini beyan için benim huzuruma da öyle değerli elçiler olarak gelecekler ya da heyetler olarak gelecekler buyurur. Elçiler heyeti, onların değerin ola ki, peki ya ben ki onlardan olmayı istiyorum Müslümanlarla birlikte, ben elçiler heyeti olarak Rahman'ın huzuruna gidecekmişim hem de binekli vaziyette, bu ne anlama gelir ki? Ancak şöyle bir çözüm ya da şöyle bir yorum aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan konuların künhünü bildiğim, ne dediğini anladığım, bana yüklediği görevin aslına ve esasına vakıf olduğum ayetler yanında, ne dediğini bilemeyeceğim ama ne dediğini bildiğim, yani künhüne vakıf olamayacağım ama bana yüklediği yükü, görevi bildiğim ayetler de vardır. İşte bu, onlardan biri olarak bana bu senin hedefin olsun, sen müttaki ol ki yarın Allah nasıl isterse öylece onun huzuruna gidesin şeklinde bir görev yüklüyor. Bir başka tarifle ayetleri Kur'an-ı Kerim bir muhkem bir de müteşabih olarak ikiye ayırıyordu. Muhkem ayetler bizden istediği bir görev olan, yani bizden amel isteyen, bizden bir hareket bekleyen ama o konuda iman da isteyen ayetler, yani konusu amel olan ama bizden iman bekleyen ayetler, bir de konusu amel olmayan ama bizden sadece iman isteyen ayetler, onlar da müteşabih ayetlerdi. Onların ne dediğini, aslını ve esasını elbette künhüne vakıf olma biçiminde bilemezdik. Semavatın yedi oluşundan kürsi ve arşa kadar ayetleri sıralayın, cenneti tarif eden, cehennemi anlatan ayetlere varıncaya kadar söyleyin, bunların aslının ve esasının ne anlama geldiğini nasıl bileceksiniz? Ama ne yüklediğini bilirsiniz değil mi? Semavat ve arzı anlatan ayetler, Allah-u Teala'nın hem bilen hem de gücü yeten bir Rab ve ilah olduğunu, ondan başka da ilah olmadığını anlatırken, mesela cenneti anlatan ayetler bu senin hedefin olsun, cehennemi anlatan ayetler de sakın ha buna düşmeyesin bilgisini ya da uyarısını veriyordu. İşte burada da ben ancak bu kadarını söyleyebildim. Rahman'a gidiş elçiler heyeti halinde olacakmış. Hem ne şerefli hem ne güzel bir konum. Bir tarafta ve nesukul mücrimine, mücrimlere gelince, mücrim salt ifadesiyle bir günahkar, bir suçlu demek olsa da ama cehennemi hak eden suçlular demektir. Hani Yasin suresi Kur'an'ın özü ve özetiydi ya, orada öyle diyordu Allah. Vemtazul yevm eyyuhel mücrimun. Siz ey mücrimler, şu cehennemi hak edenler, cennetten mahrum olanlar, cenneti hak etmekten mahrum bulunanlar var ya, siz kenara geçin bakalım, sizin oraya gitmeye hakkınız yok, siz cehenneme gideceksiniz deniliyordu ya, işte sanki bu da onu anlatıyor. Ve nesukul mücrimin, mücrimlere gelince biz onları ila cehenneme bir de hem de susuz olarak cehenneme sevk ederiz. Onların yolunu da cehenneme doğru çeviririz. Ya Rabbi onların içinde kılma bizi. Amin. Cehenneme gidecekler hem de susuz. Düşünebildiniz mi? Orada su yok ki. Kaynar su var ama diyecekseniz. Evet, mideyi eriten maden gibi içecekler de var sanki. Sanki insana böyle azap üstüne azap unsurları. Öyle bir yer orası. Yiyecek yok, diken var sanki. Sadece kanlı irin var sanki orada. İşte öyle bir yere hem de susuz gidecekler. Suya gider gibi. Başka çareleri yok, gitmek zorundalar. Mecburen gidecekler, imkansız gidecekler ya da orada olmak zorunda olarak gidecekler. Ama susuz gidecekler, hem de cennetteki gibi bal ırmakları, süt ırmakları, tatlı güzel su ırmakları, insanı sarhoş etmeyen şarap ırmakları olacak da ama cennete gidenler ondan yararlanacaklar. Cehennemdekilerin ne mümkün? Hatta Araf suresinin 50. ayetinde şöyle görmüştük. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cehennemlikler, ateşin sohbetçileri, ateşin içinde kalacaklar. Cennetin ashabına, cennetliklere seslenecekler. Diyecekler ki, اَنْ اَف۪يدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ Bize şöyle biraz su imkanı bulsanız, sizin suyunuzdan biraz da bize verseniz, ya da اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size rızık olarak verdiği imkanlardan bize de biraz lütfetseniz, bizi de biraz faydalandırsanız diyecekler. Ama alacakları cevap gerçekten korkunç. قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Olur mu beyler, sizin o istediğiniz şeyleri, Allah'ın bize verdiği rızıkları ya da suyu siz istiyorsunuz ya, Allah onu kafirlere haram kılmıştır, yasaklamıştır. Kafir mi? Yani ama ben kafir değilim, değildim demeye cesaretleri var mı dersiniz? 51. ayet de onu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا Dinlerini sanki oyun, sanki eğlence gibi yaşayanlar ya da tersine sanki hayatın oyun ve eğlencesini dinmiş gibi sarılıp icra etmeye çalışanlar, bir de وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onlara oyalamış, aldatmışsa elbette onlar Allah'ın bu nimetlerine, Allah'ın onlara cennetliklere verdiği rızıklara ve de suya ulaşamayacaklar. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah onları kafirlere haram kılmıştır. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اِتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانَ عَهْدًا Hemen aklına gelebilir kimilerinin. Evet, günahkar yaşadık. Mücrimdik, isyankardık. Allah'ın dediği gibi yapamadık. Daldık dünyaya, dünyalıklar peşine, ne yaptığımızı bilemedik. Evet ama biliyoruz, kabul ediyoruz. Müttakiler cennete doğru, Rahman'ın huzuruna doğru elçiler heyetleri halinde giderlerken biz cehenneme susuz sevk edilenlerden olacağımızı biliyoruz ama bir ümidimiz var. Bizim takım kaptanı mı dersiniz? Bizim bey mi? Bizim beyefendi mi dersiniz? Ya da eteğinden tuttuğum, ayaklarına toprak olduğum, hizmetinde ömür tükettiğim, hani benim o şevketli, devletli, benim o büyük bildiğim adam var ya, hiç olmazsa onun aracılığıyla bari ben cennete gideceğimi zannediyorum diyorsanız, dikkat edin, la yemlikune şefaate illa. Şefaate ancak men ittehade indar rahmane ahde, Allah'ın yanında bir ahdi olanlar, Allah'ın yanında bir ahd edinenler, bir söz edinenler, işte onlar şefaate layık olacak, malik olacaklardır. Bu tabiri biz hani özelde As bin Vail için, genelde o kafada olanlar için 78. ayette yeniden duymuştuk. اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Ne yani? Ne zannediyor o adam? Gayba mı muttali olmuş? Yoksa Allah'tan bir söz mü almış? Allah ona ahit mi vermiş? Ya da bir başka ifadeyle, İman etmiş de, kelime-i şehadetin gereğini yerine getirmiş de, bunun neticesi Allah ona böyle bir hak tanımış, öyle mi? Malı olacak, çocuğu olacak, öyle mi denilmişti ya? Burada da hem iman ehli olmayacaksınız, hem cürüm ehli olacaksınız, hem müttaki olmayacaksınız, hem şirk üzere, isyan üzere Allah'ı Rab ve İlah kabul etmeden yaşayacaksınız, Hem de ya Rabbi, sen affetmeyeceğin kadar kötü bir insanım ama hani var ya, senin sevdiğin kullar vardı. Biz onları sever ya da öyle görünürdük. Zaman zaman seni memnun etmek yerine biz onları memnun etmeyi tercih ederdik. Bizi sana yaklaştırsınlar diye tapar kul kölesi olurduk onların. İşte onların aracılığıyla bizi affedeceksin herhalde gibi bir ahit mi aldılar yoksa Allah'tan? Mümkün mü? Şefaat bir çeşit aracılık. Peki Allah kendisi affetmeyi haşa bilmez de aracılarla mı affedecek dersiniz? Bir dakika. Çok acele ettiniz. Kim dedi size? Allah aracılarla affeder, kendisi anlamaz. Bekler, liste getirirler. Ya Rabbi beni seviyor musun? Seviyorum kulum. Kaç derece mesela, kaç kişilik seversin? Hadi seni çok seviyorum, 1000 kişilik olsun. İyi, ben 1000 kişilik liste getiriyorum. Onları benim adıma affedeceksin. Kim anlattı bunu size? Böyle mi dedim de reddetmeye hazırlandınız? Olur mu öyle şey? Peki ne ya? Bakın, dünyada bir yasasını biliyoruz Allah-u Teala'nın. Benden istediklerini bana doğrudan söylemiyor. Niye? Aa, kime sordun da niye diye. Hesaba çekecek misin yoksa Allah'ı? Bu ne cüret, bu ne cesaret demez mi Allah sana? Ama içimizden birini seçmiş. Hani Abdülmuttalib'in yetimiymiş o zaman. Abdullah'ın oğluymuş ama babasını çok olmuş kaybedeli. Hatice diye birisiyle de evliymiş. Ama farklı büyümüş. Evet farklıymış ama nihayet bizden birisi, insanlardan birisi. Melek de değil yani, bunu biliyoruz. İşte ona, yani Muhammed Aleyhisselam'a elçilik görevi vererek demiş ki benim adıma, benim isteklerimi benim kullarıma ileteceksin. Hani karşısında doğrudan bir kişi değil de bir toplum ama kıyamete kadar bir insanlık olan bir peygamberden söz ettim. Biraz karmaşa gibi gelebilir size. Daha özelini söyleyelim isterseniz. Firavun denilen birisi varmış. Yanında Haman'ı da var, Karun'u da. Allah-u Teala diyor ki git ona söyle benim adıma. Yani şimdi ya Rabbi sen söylemeyi sanki beceremezsin. Sen sanki gidip söyleyemezsin. Sen sanki bu işi doğrudan kendin yapamazsın gibi niye beni görevlendiriyorsun mu diyecekti. Olmaz. Sadece dedi ki ya Rabbi güç ver bana, yardım et. Evet. Kıyamette de cehennemi hak eden insanları cehenneme gönderirken Allah sen hadi bakalım cehenneme demiyor. Melekler aracılığıyla onlara kitapları verilse de verilmese de onlar cehennemin dibine. Ama bazıları da cennete gitmeyi beceremiyorlarsa hani apalayarak dört elle, yani böyle biraz da sürünerek yarım yamalak bir hareketle amelleri kendilerini ayağa kaldıracak kadar olmadığı için biraz sendeleyerek işte cehennemden kurtulanlar olduğu gibi bazıları da cehenneme düşecekler ama onlar bir süreliğine. Nereden mi anladım? Vallahi cenneti ben peygamber anlattı diyebiliyorum. Cehennemi o dedi diyebiliyorum. Oraya gideni, oradan gelecek olanı, oradan kurtulacak olanı, orada ebedi kalacak olanı hep o anlattı da ona göre anlıyorum. Sanki peygamberin yanındaydın diyorsan, evet ama sen de yanında değildin yani. Seni dinlemek yerine peygamberden diye söylenilenleri dinlemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Sen de serbestsin, nasıl istersen öyle yap. Ama işte o peygamberin bana kıyamet gününde bir özel şefaat, sonra da bir genel şefaattan söz ediyor. Yani insanların hesap kitap için toplandıkları o mahşer alanında, o bunalım döneminde Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmaya yetkili peygamberimiz olacak. Ve o ya Rabbi bana inananları, sana inananları, peygamberlerine inananları, Müslüman olarak yaşayıp mümin olarak ölenleri affet ya Rabbi, cennetini al ya Rabbi, bekletme burada ya Rabbi diyecek. Allah da kaldır başını, dediğin kabul edilecek, iste istediğin verilecek diyecek ve öyle bir şefaat olacaktır. Buna şefaat-ı uzma diyoruz. Ama onun ötesinde bir de cehennemin 5 ayrı bölümünden söz eden İslam'a göre 5. o geçici bölümden çıkarılma müjdesini de birilerini onur etmek için mi dersiniz? Yasa böyledir demek daha kolay onu söyler bırakır mısınız? Ya da Allah ne için neden böyle yaptı bilmem ama işte orada kimilerin kurtuluşunu kimilerin haberine bağlamıştır. Kimilerinin derecesini kimilerinden üstün kılmıştır. Kimileri kimilerinden daha iyi bir Müslüman olma şerefine ermiştir. Onlara da böyle bir imkan verilmiştir gibi bir açıklamayla cehennemin en alt tabakasının münafıklar olduğunu biliyoruz. İnnel münafıkîn fiddârkil esfel. Azılı kafirlerin büyük, korkunç ateş ve azap içinde olacaklarını biliyoruz. İkinci bölüm. Sıradan bütün kafirlerin ateş ve azap ve ikabları. Üçüncü bölüm. Bir de Müslümanlara yardımcı olan, eziyet etmeyen ama her şeye rağmen kafirce yaşayıp kafirce öldüğü için cehenneme gidenlerin hafif azapları, diğerlerine göre daha hafif konumda azapları olacaktır. Dördüncü bölüm. Bunlar ebediyen kalacaklar cehennemde ama ebediyen kalmaya hüküm giymeyenler de bir süre sonra kalbinde zerre iman olduğu halde buğday tanesi kadar, hardal tanesi kadar, bilmem işte o kadar imanı olduğu halde ameli de onu kurtarmaya yetmediği için biraz ceza görenler de sonra yine Allah'ın izin verdiği insanların izniyle Rahman olan Allah'ın imkan verdiği insanlar, ahd verdiği insanlar da öylece şefaat edecekler. Hatta aleyhissalatü vesselam buyurur ki kalbinde zerre miktarı iman, onun da aşağısında iman ama en azından iman ve amelde olmayanlar kalacak en son cehennemde. Ya Rabbi onları da affet deyince Allah-u Teala diyecekmiş ki hayır, o benim hakkım. Peygamberler, melekler, şehitler, sıddıklar, salihler ve Müslümanlar şefaat ettiler ve ben kabul ettim ve orada kimse kalmadı. Sadece Kur'an'ın hapsettiği insanlar, hüküm böyle ifade ediliyor. Kur'an'ın hapsettiği ebediyen orada kalacak olan insanlardan başka bir bu grup ki Allah-u Teala'ya bir kabza olarak alacak onları. Cennetteki haya veya hayat nehrine atacak. Onlar orada sel yatağında büyüyen otlar gibi birdenbire büyüyecekler, tertemiz ve cennete konulacaklar. Hatta diğerleri onları tanıyacakmış cehennemden gelenler gibi o yüzlerindeki işaretten. Ya Rabbi diyeceklermiş, bizi böyle yapma ve onlar da diğer cennetlikler gibi olacaklarmış rivayetlerinden öğreniyoruz. İşte şefaat konusunda bildiğim özet böyle. Demek ki Allah kimin şefaat edeceğini ve kime şefaat edeceğini belirlemede yine tek Rabbimiz ve ilahımız. Öyle olunca bize düşen ne dersiniz? Ya Rabbi beni sen affetmeye etmezsin çünkü affı hak edecek durumda değilim ama yani ya Rabbi işte falanın sevgisine, filanın kulluğuna, filanın aşkına, filanın şefaatine beni affetsen olmaz mı demek yerine ya Rabbi beni o gün şefaati hak eden, şefaat etme makamında ödüllendirdiğin şerefli kullarından eyle ya Rabbi diye hem dua edelim hem gayret edelim. Allah'ın yanında ahdi olanlar şefaat edecek. Bu gerçeklere rağmen ve kâlû ittehazer rahmanu veledâ. Allahu ekber. Tutuyorlar. Rahman olan Allah çocuk edindi, evlat edindi diyorlar. Hani evlat edinenler olur ya, ihtiyacı vardır. Yıllarca çalışmış, çabalamıştır hanımıyla kocasıyla bir çocuk yapamamıştır. Neyse, başka birinin yaptığı çocuğu biz kendimize evlat edinelim demişlerdir. Bunu Allah adına düşünmek, Allahu Ekber, ne kadar korkunç. Sübhanallah, Ya Rabbi sen Sübhansın. Lekad cittüm şeyen iddia. Gerçekten çok çirkin bir şey ortaya attınız bunu demekle. Ey siz, kim o? Allah'ı evlat edinmekle vasıflandıranlar. Evet, tarihte Kur'an'ın beyanı, Yahudiler Uzeyr aleyhisselam için Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da İsa aleyhisselam için Allah'ın oğlu dediler. Ayetlerini biliyoruz. Bir de melekler de Allah'ın kızlarıymış. Müşrik Araplar da bu iddiadalar. Ama ne kadar korkunç bir iddia. Bakın dinleyin. Allahu Teala'nın değerlendirmesine kulak veriyoruz. Tekadü semavatu yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tahirul cibalu hedda. En da'u lirrahmani velada. Yani nasıl olur bu? Ne mümkün bunu böyle söylemek? Nasıl da söylersiniz? Siz bu sözünüz, bu iddianızla gökler neredeyse bundan dolayı paramparça olayazdı. Yeryüzü şak şak yarılayazdı. Dağlar da paramparça toz bulutu gibi yerle bir olayazdı. Haberiniz var mı? Neden mi? Rahman olan Allah'a evlat iddianızdan dolayı. Nasıl olur öyle? Allah'ın çocuğu mu olur? Bunun ben Kur'an böyle dedi demeye cesaretim yok. Sünnette anlatılanlar ile Kur'an'da anlatılanların bende, kafamda ve gönlümde kelimelere dökmekte zorlandığım ama sizinle paylaşmayı istediğim şöyle bir anlamı var benim ruhuma yerleşen. Allahu Teala'nın kim olduğunu, ne olduğunu, Tanrı'nın nasıl olması gerektiğini biz biliriz demekten öte bir iddia değil bu galiba. Yani evet, Rahman mı diyelim kabul ettik. Allah mı? Evet, Tanrılığına da evet ama nasıl bir Tanrı olacağını biz biliriz demektir. İnsanlar bunu rahatlıkla yapıyorlar. Mesela hoca mı? Hoca dediğin çok yiyecektir. Damgasını vurdular mı hocanın alnına? Az yerse ceza da verirler. Değilse hocalıktan çıkarırlar canım, işini bitirirler yani. Hoca dediğin el öptürmelidir. Hoca dediğin hayata karışmamalıdır. Hoca dediğin otomatik olmalı, özel ses düğmesi olmalı, nerede açarsak orada konuşmalı, kapat dediğimizde de bitirmelidir. Hoca dediğin bizim dediğimiz gibi olmalıdır demiyorlar mı? Az mı dedim? Genelleyin. Baba dediğin böyle olmalı demiyor mu evlat? Onun için hayatın çilesini çekiyor insanlar. Hanım dediğin şöyle, koca dediğin böyle diyenler kendi kafasına göre istediği için geçimsizlikler yok mu ortada? Esnaf dediğin böyle, evet efendim tabii kesinlikle yani müşteri dediğin böyle olmalı diyor insan. Hayda, onun dediğine göre yok bunun dediğine göre olunca da herkes birbirine giriyor. Ne dersiniz? Nasıl yani? Anlamaya çalıştın mı? Anlatmaya çalıştım mı size? Demek ki insanlar Allahu Teala adına veya onun dışında hayat adına kendileri kural koymaya, yasa belirlemeye, yol tarif etmeye yetkililerse sonuç işte bu olacaktır. Evet, Tanrı tamam kabul edelim. Rahman dediğiniz o Allah'ı kabul edelim ama yani çocuğu yoksa, kimsesi yoksa, nesli kesikse sonra bizim onu ikna edebileceğimiz yani aracı kullanarak kendi istediğimiz gibi hayatımızı ona zorla da olsa çocuğunun hatırına kabul ettirebileceğimiz bir imkan olmayan bir Tanrı'yı biz ne yapalım? Bir çocuğu olsun ki biz onu allem gallem edelim, alttan girip üstten çıkalım, bir şeyler yapalım, onu memnun etmeye çalışalım hediyelerimizle veya başka çabalarımızla sonra böylece o da babasını ikna etsin de Tanrı'nın çocuğuyla Tanrı'yı yönlendirmeye çalışalım demiyorlar mı sanki? Gökler paramparça, yeryüzü şak şak yarılır ve de dağlar toz bulutu. Söyleyin, neredeyse böyle olacak bir iddiaymış. Geçenlerde benim kafamda, benim inanç dünyamda buna benzeyen bir iddia duydum. Adamın biri diyor ki, Allah öyle insanı ne ile imtihan edeceğini baştan bilmez. Affedersiniz. Yanlış mı söyledim? Bu sözün doğrusu olmaz ki zaten. Elbette yanlışı size anlatmaya çalışıyorum. Yani diye örnek de veriyor adam. Bir adam, bir genç delikanlı kiminle hangi kızla evlenecekse onunla evlenmeden önce Allah onu bilmez kiminle evleneceğini. Çünkü yani Allah gaybı bilmez dedi arkasından da. Çünküymüş yani bilirse bize söylediği duaların ne anlamı varmış da? Allahu Ekber, bu sözün üzerine aklıma geldi. Gök paramparça olur bu söze. Yeryüzü yerinde duramaz. Darmadağın olur, dağlar paramparça olur elbette. Böyle söz olur mu? Allah'ın Allah olma, yani bize yansıyan şekliyle Rab ve İlah olma özelliği, onun her şeyi mükemmel bilmesi ve bir şeyler olmadan önce bunu bilmesi, bilebilmesidir. Üstelik bu surede bunu özellikle de görmedik mi? Belki de oradan aklıma geliyor. İshak aleyhisselam doğmadan önce İbrahim aleyhisselama onu bilip anlatan, müjdeleyen Allah. Yahya aleyhisselam doğmadan önce bir çocuğunun olacağını Zekeriya aleyhisselama rahmetinin tecellisi müjdeleyen Allah ve onun Yahya olacağını ona haber veren Allah. İsa aleyhisselam olmadan, yani Meryem anamız hem evlenmeden hem tertemiz bir hayat ile hiçbir erkeğe dokunmadan yaşadıktan sonra İsa'ya anne olacağını, İsa'nın doğacağını haber veren Allah, bir şey olmadan önce onları bilmez bir Allah mı diyeceksiniz yoksa? Semavat ve arz parçalanır, gökyüzü darmadağın olur, yeryüzü paramparça olur, dağlar toz ufak olur. Evet, en de'avlir rahmani veleda. Rahman olan Allah'a böyle bir davetiye, böyle bir ifadeden dolayı. Oysa ve ma yenbegilir rahmani en yettehide veleda. Mümkün değil. O sadece ilahtır ve Rab'dır. Rahman olan Allah'ın bir çocuk edinmesi kesinlikle düşünülemez. Mümkün değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.